Ayrım 10.
Sayfa 113. Birden büyükçe bir serçenin telaş içinde kanat çırptığını görür. O yöne doğru yürüdüğünde ise bir dal parçasının altındaki parçalanmış kuş yuvasındaki 4 yavruyu fark eder. Serçeleri mendiline saran Strout, hücresine dönünce ampulde ısıttığı çoraplarla yavruları sarar. Akşam yemeğini yerken yavru serçeler ağızlarını açarak cıvıldamaya başlar. Kuşlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan Strout, ekmek parçalarını sebze çorbasına batırarak yavruları beslemeye başlar. Ekmeğin bittiğini görünce yer döşemesindeki çatlağın başına oturur ve hamam böceklerini yakalamaya koyulur. Ertesi gün yuva olarak yaptığı karton kutunun içinde bir yavrunun tek ayağı üstünde zorla hareket ettiğini gözlemler. Serçenin kırık ayağını iplikle bir kibrit çöpüne saran Robert Strout, böylelikle ornitolog yani kuş bilimci olma yolunda ilk adımını da atar. İlkokul 3. sınıfa kadar okuyan Strout, hapishanenin kütüphanesinden kuşçuluk hakkında kitaplar okumaya başlayınca bir kafes yapmaya karar verir. 4 paket sigara karşılığında aldığı bir sabun sandığının çivilerini dişleriyle söker ve tıraş bıçağıyla da kafesin çıtalarını hazırlar. 1925 yılına gelindiğinde hapishane müdürünün yardımıyla 53 kanarya yetiştirmeyi başarır. Kuşlar hakkındaki denemeleri ise Roller Canary Journal adındaki dergide yayınlanmaktadır. Geçen zaman içerisinde matematik ve hukukla da ilgilenen Strout, Fransızcayı öğrenmekle de kalmayıp Paris Anlaşması hükümlerine göre evlenmeyi de aklına koyar. 1803'te imzalanan bu anlaşmaya göre içinde Kansas eyaletini de barındıran Louisiana'da Fransız idaresi altındayken sahip olunan bazı haklar koruma altına alınmıştı. Bir erkek ve bir kadın yazılı olarak evli olduklarını ilan ederlerse geçerli sayılacaktı. Della May Jones, Kanarya tutkunu dul bir kadındı. Dergilerden Robert Stroud'un birincilik ödülü kazanan yazılarını takip ediyor. Kendisinin avludan bahsettiğine göre büyük bir evde oturan bir profesör olduğunu sanıyordu. Jones, kanaryaları anlatan yazıların katılabileceği bir yarışmanın ikincilik ödülü olarak Green Sally adındaki kanaryasını vermeyi önerir. Dergide ikinciliği kazananın Robert Strout olduğunu okuyunca çok sevinir. Ama posta kutusu 7, Leavenworth, Kansas adresi çok değer verdiği kuşunu göndermeye uygun değildi. Yazmış olduğu mektupta Strout'tan ödülünü gönderebileceği başka bir adres ister. Yanıt olarak gelen mektubu eline alınca dul kadın ömründeki en büyük şaşkınlığı yaşar. Leavenworth hapishanesi. Robert Strout bir görüşme gününde Della May Jones'a evlenmeyi teklif eder. 22 Ekim 1933'te yayınlanan evlenme mukavelesi hapishane müdürlerini çok kızdırır. Kuşların bakımı için gerekli olan malzemeleri zor temin edebiliyor ve kendisine danışmadığına kızan annesinden de eskisi gibi yardım gelmiyordu. Baskılara 4 yıl göğüs geren Strout, 22 Nisan 1937'de hapishaneye yeni tayin edilen müdürün kararıyla yıkılır. Della May Jones ile mektuplaşmanız yasaktır. Ve o günden sonra karısından bir daha hiçbir haber alamaz. 15 Aralık 1942 Salı günü saatler sabahın 5'ini gösterirken Robert Strout hücre kapısının açılmasıyla uyanır. Kusura bakma ahbap gidiyoruz. Kitaplarını, mikroskobunu ve kuşların otopsisinde kullandığı diğer araçları yanına almasına izin verilmeyen Strout, ellerine kelepçe takılmadan önce hasta bir kuşuna ilacını vermeyi başarır. İkinci Dünya Savaşı'nın en kızgın günleri olduğu için San Francisco kenti Japonların hava saldırısı tehlikesine karşı karartılmıştı. Robert Strout kendisini Alcatraz adasındaki ünlü hapishaneye getirecek motora bindiğinde başını yukarıya kaldırır. Yüzlerce martı çığlık atarak uçuşmaktaydı. Amerika'ya gelenleri New York kentindeki Beldo adasında bulunan özgürlük anıtı karşılar. Robert Strout ise Amerika'nın arka bahçesinde bulunan Alcatraz adasındaki hapishanede özgürlüğe kavuşmak umuduyla affedileceği günü beklemekteydi. kuşlarla ilgili bilgilerini topladığı kitabı 1943'te Webb Yayın Evi tarafından basılan Stroud, hapishanedeki mahkumların iyi kullanıldığı takdirde çok yararlı şeyler yapabileceklerini anlatan yeni bir kitap yazmaya başlar. Hapishane yöneticileri yazılmakta olan kitabı kardeşine göndermesine karşı çıkarlar ve geri verirler. Stroud, bunun üzerine kitabın kaybolmasından korkarak temyiz mahkemesine yaptığı bir başvuruya yeni çalışmasından bölümler koyar ve dış dünyanın kitaptan haberdar olmasını sağlar. 1951 yılına gelindiğinde gardiyanlar ilaç içerek intihar etmek isteyen Stroud'u son anda kurtarırlar. Hapishanenin revirinde kendine gelen Stroud, midesinin yıkanması sırasında yutmuş olduğu borunun bulunmasına çok üzülür. Ölümü halinde kendisine otopsi yapılacağını çok iyi biliyordu. Yutmuş olduğu borunun içindeki kağıt parçasında kitabının savcılık tarafından hukukçu bir tanıdığına gönderilmesini vasiyet ediyordu. 1956'da iyice yaşlanmış olan Stroud'a öğrencilerin hazırladığı ve kuş resimlerinden oluşan bir albüm gönderilir. Stroud'un almasına izin verilmeyen albümün üstünde şu yazılıydı: "Yapamam diye bir şey yoktur." Robert Stroud'un kardeşi Büyük Marcus adıyla oldukça ünlenmişti. Vaudeville kumpanyasında ellerini kelepçeye vurduruyor, ayaklarını zincirlerle bağlatıyor ve üstüne de deri gömleği giyiyordu. İzleyicilerin şaşkın bakışları altında tüm bunlardan kurtulan Marcus, kazandığı paraları ağabeyisinin özgürlüğe kavuşması yolunda harcıyordu. Yaşantısını tek kişilik bir hücrede geçiren ornitolog Robert Stroud'un göğüs kafesindeki can kuşu 74 yaşına geldiğinde 1964 yılında özgürlüğe uçar. Okumuş olduğu kitapların birinde kuşların kafeslerine kum ile karıştırılmış talaş serpilmesini öneriyordu. Kumu elde edebilirdi ama talaş bulması çok zordu. Hücresini temizleyen işçi avludaki çatlaklardan birinde bir paket bulacağını söyler. Havalandırmaya çıkan Stroud, söylenen yerde içi talaş dolu bir paket bulunca çok sevinir. Hücresine dönünce talaşı kumla karıştırıp kafeslere serpiştirir. Torbanın içinden çıkan kağıtta talaşın Robert Stroud adlı mahkum için kurulan idam sehpasının kerestelerinden çıkan talaş olduğu ve hatıra olarak saklandığı yazılıydı. Aslanların yanında olmak. Osmanlı tahtında harem bekçiliğine Mehmet Ağa'yı atayarak Zenci Ağalar geleneğini başlatan 3. Murat'ın oturduğu 1582 yılının 29 Mayıs günü İstanbullular sokaklara dökülür. Yol kenarında kendine bir yer bulamayıp kalabalığın arka kısmında kalanlar bedenlerini doğru dürüst göremedikleri 4 zürafanın geçişini şaşkın bakışlarla izlerler. Zürafaları 9 fil ve 22 adet deve takip etmektedir. Hayvanların resmi geçidi bununla da bitmez. 19 pars, 22 at, 8 ördek, 11 leylek, 25 şahin ve 8 turna o gün kendilerini alkışlayan İstanbulluların midesine oturur. Evet, yanlış okumadınız. Saydığımız bütün bu hayvanlar o gün İstanbullular tarafından yenir. Ama bir tek damla bile kan akmaz sokaklarda. Çünkü gerçek ölçülerinde olan hayvanların hepsi de Şehzade Mehmet'in sünnet düğünü için saray aşçıları tarafından şekerden yapılmıştır. Böyle bir geçit töreni aslansız olur mu? Elbette olmaz. O gün 17 aslan da hiç kimseyi korkutmadan arabaların üstünde poz vermiştir. Oysa İstanbul tarihindeki en renkli günlerden biri olan bu olaydan yıllar sonra kentin sokaklarında gezinen bir aslan yüreğini ağzına getirir herkesin. Bir askeri gemiye adımını ilk kez 1761'de atan Cezayirli Hasan Paşa'nın seferden döndüğü haberini duyan İstanbullular için her sokak birer korku tüneline dönüşür o yıllarda. Çünkü sözünü ettiğimiz aslan ünlü denizci Cezayirli Hasan Paşa ile beraber gezinmektedir. Hasan Paşa'nın küçük yaşta yanına aldığı ve elleriyle beslediği aslan bütün seferlerinde kendisine can yoldaşı olur. Cezayirli Hasan Paşa 1777 yılında Kasımpaşa'da günümüzde kendi adıyla anılan Kalyoncu Kışlası'nı yaptırır. Bugün kışlanın yakınında bir de heykeli vardır Hasan Paşa'nın. Heykelde paşanın sadık dostu olan aslan da unutulmamıştır. Ne var ki kışlanın kapısında bulunan demirli taşı Cezayirli Hasan Paşa'nın aslanını bağlamak için koydurttuğunu anımsayan İstanbullu hemen hemen hiç yoktur. Doğu Roma İmparatoru Theopilus'un tahtının iki yanında yere uzanan aslanlarda kral ne zaman otursa ayağa kalkıp kükrerlerdi. Theopilus da Cezayirli Hasan Paşa gibi aslanları eğitmiş miydi? Hayır. Theopilus'un 829-842 yılları arasında iki yanında aslan heykeli bulunan tahta oturduğunu düşünecek olursak, otomatik eşya kullanımının sanıldığı gibi pek de yeni olmadığı anlaşılır. İstanbul'da bir aslanın hayrete düşürdüğü insan ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde Almanya Büyükelçisi olarak görev yapan Busbeck'tir. Baron Busbeck anılarında şunları yazar. Padişahlar yabani hayvanları getirip şehrin birkaç yerinde hayvanat bahçeleri yaptırmışlar. Türlü türlü vaşaklar, yaban kedileri, panterler, leoparlar, aslanlar gördüm. Aslanlardan biri o kadar iyi terbiye edilmişti ki ziyaretim sırasında hayvanın eğiticisi yemek üzere ağzına büyük bir koyun parçası verdi ve sonra bu parçayı geri aldı. Aslan kanın tadını almış olduğu halde hiç sükunetini bozmadı. Her ne kadar İngilizler kralları Richard'a aslan yürekli demiş olsalar da yüzünde mağrur bir ifadeyle gezinen bu hayvan gücün sembolü olarak Avrupa'dan önce Anadolu'da kullanılmıştır. Hitit dönemine ait pek çok kalıntı ve eşyada aslan sembolü göze çarpar. Herodot ve Xenofon'un yazılarında Trakya'dan Makedonya'ya kadar uzanan bölgede aslanların yaşadığı ve insanlara bir şey yapmayıp yük taşıyan develere saldırdıkları yazılıdır. İstanbul'da saray aslanının kafesleri Gülhane Parkı'nın hayvanat bahçesi olarak kullanılan köşesinde bulunurdu. Zamanla kente gelen sirkler Gülhane Parkı'nda çadır kurmaya başlar. Gösteri yapan hayvanlar arasından yaşlı, hasta ya da sakat olanlar patronlar tarafından işe yaramadıkları gerekçesiyle parkın bir köşesine kafesiyle birlikte terk edilir. İstanbullular açlıktan inleyen hayvanların seslerine kayıtsız kalamazlar ve onlara yiyecek taşıyarak bakımını üstlenirler. Böylelikle bir hayvanat bahçesi oluşur kendiliğinden. Gülhane Parkı'nda hayvanat bahçesinin kurulmasının kökeninde sirk atığı hayvanlar ve onların yalvaran bağırışlarına kayıtsız kalamayan İstanbulluların hayvan sevgisi yatmaktadır. Zonguldak'taki kömür ocaklarında çalışan katırlar arasında yaşlananların Gülhane Parkı'ndaki aslanlara yem olarak gönderildiği, o yıllarda madenciler arasında konuşulsa da şüphesiz ki bu söylentinin asla astarı yoktur. Nevzat Üstün, Hayvanat Bahçesi adlı şiirinde şöyle seslenir Ormanlar Kralı'na. Aslan olmasına aslansın, iyi niyetlerim var senin için. İçine girilmedik düşüncelerim var. Bu pazardan tezi yok, hepsini sana getirebilirim. Öyle düşünceli bakma yüzüme, sana vereceğim şeyler belli. Hürriyet veremem mesela. İki ünlü şair Nazım Hikmet ve Pablo Neruda gibi ben de hiç sevmediğim halde yolumun düştüğü kentteki hayvanat bahçesini mutlaka ziyaret ederim. Doğalarından uzaklaştırılıp kafeslere konulan zavallı hayvanların gözlerinin içine bakarak kendilerine yapılan haksızlığı onaylamadığımı, her insanın kötü olmadığını anlatmaya çalışırım. Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'ne ne zaman gitsem, demir kafesler ardındaki aslan, zürafa, gergedan gibi hayvanlar unutamadıkları bir şairi sorarlar bana. Şair, yaşantısının bir bölümünde Atatürk Orman Çiftliği'nde çalışmış, öğle tatillerinde hayvanat bahçesine uğrayarak bir şey yapmamış olmanın ezikliğiyle kafesler arasında gezinmiştir. Sözünü ettiğimiz şair, Amerika'nın Vietnam'ı işgal ettiği yıllarda yazdığı Vietnam adlı şiirinden dolayı yargılanan Arif Damar'dır. İşte Arif Damar'ın Gölcük Askeri Mahkemesi tarafından kütüphanesinde yasak kitap bulundurma suçuyla birlikte 3 ay demir parmaklıklar ardına hapsedilmesine neden olan vahşi dizeleri. Ağlamayı bilmiyorum Vietnam, şiir ne ki? Gözyaşı, çocuklar doğmadan öldürülüyor. Git Vietnam'da ana ol. Bir Afrika atasözü şöyledir. Aslanlar kendi yazarlarına kavuşuncaya kadar kitaplar avcıyı övecektir. Eli silahlı avcıların kanlı oyunlarına karşı gelen şairlerin ve yazarların ne yazık ki günümüzde de aslanlar gibi kafeslere konulmasına devam ediliyor. Tapirin neşesi. Sirkler ve hayvanat bahçeleri, özgürlükleri ellerinden alınan hayvanların insanları avcı kimliğinin dışında tanıdıkları yerlerdir. Hayvanat bahçesinden bir aslanın kaçtığı haberi korkutur herkesi. Tıpkı ormanda kulaktan kulağa yayılan bir avcı görüldü haberinin tüm hayvanları telaşlandırması gibi. Ama unutulmamalı ki aslanın kaygısı yaşamak, avcının ise öldürmektir. Montaigne ne güzel de söylemiş, insanın bu dünyada korkması gereken tek hayvan insandır. Yolu Ankara'daki hayvanat bahçesine düşen Akgün Akova, duyduğu acı dolu bir iniltiyle irkilir. Şair, kedigillerin kafeslerinden birinde bulur sesin sahibini. Bir leopar, demir parmaklıkların ardında topallayarak dolaşmakta ve arada bir öfkeyle karışık o acılı sesi çıkarmaktadır. Bakıcılara hayvanın neden bu duruma geldiğini soran Akova, korkunç gerçekle karşılaşır. Bir gün önce leoparın yavrusu ehlileştirilmek amacıyla alınmak istenilmiş. Ne var ki doğasından koparılan anne leopar doğal olarak yavrularından ayrılmaya razı olmamış. Görevliler başarısızlığın hıncını gidermek için anne leoparın kafesten dışarı çıkardığı pençesini sopalarla kırmışlar. Şair öyküyü dinledikten sonra leoparın gözlerindeki kini iliklerinde hisseder. Ama leoparın Akgün Akova'ya kin dolu bakışı fazla uzun sürmez. Çünkü karşısındaki insanın kentlerdeki hayvanat bahçelerinin kendisine suçluluk duygusu verdiğini itiraf ettiği yazısından haberdardır. Leopar şairi görünce bir anlık da olsa acısını unutur ve gülümseyerek şairin yazısını anımsar. Orada hayvanlar kirli suların, demir parmaklıkların, tel örgülerin içinde sirk gurbetçileri gibi dururlar. Biz ise maymunlara sigara ikram etmek gibi girişimci ve kibar davranışlarla tavus kuşlarını kovalayıp kuyruklarından birer tüy koparma çabası içinde gezeriz hayvanat bahçesini. Hayvanların protesto ve grev hakları yoktur. Hayvanat bahçelerinde gezinen şairlerden biri de Pablo Neruda'dır. Nereye gidersem gideyim, mutlaka oranın hayvanat bahçesini ziyaret ederim diyen Neruda, anılarını kaleme aldığı Yaşadığımı İtiraf Ediyorum adlı kitabında Çin'den döndükten sonra uğradığı Tsushima kentindeki hayvanat bahçesini anlatır. Neruda'nın Karadeniz'in doğusunda yer alan bu kente gelişinin nedeni yakın dostu şair Simonov'un burada yaşamasıdır. Tsushima hayvanat bahçesi birçok maymun türünü barındırmasıyla ünlüdür. İçinde en çok maymunun yaşadığı hayvanat bahçesi Shushumi'dir. Bunun da bir tek amacı vardır. Yetiştirilen maymunların kafeslerinin hemen bitişiğinde bulunan enstitüde biyolojik incelemeler için kullanmak. Yavruları ile birlikte yaşayan bir dişi maymun Neruda'nın ilgisini çeker. Kucağında bir insan şefkatiyle yavrusunu taşıyordu. Bir başkası da peşinden geliyordu. Müdürün anlattığına göre kucağındaki kendi yavrusu değildi. Doğumdan sonra ölen bir maymunun yavrusunu kendine evlat edinmişti. Bütün zamanını bu küçük maymuna adamıştı. Kendi yavrusuna olduğundan daha çok şefkat gösteriyordu. Bilim adamları önce böylesine yüksek ana duyularıyla daha başka maymun çocuklarında evlat edineceğini sanmıştı. Oysa yanına getirilen bütün küçük maymunları kovmuştu. Neruda, Erivan Hayvanat Bahçesi'ndeki gözlemlerine de yer verir kitabında. Gittiği ilk kafes kartalınkidir. Fakat hemşerim beni tanımadı diye yazar. Ant dağlarının o dev kuşunun kafesi bir köşesine büzülerek kendisine bomboş ve kuşkucu gözlerle bakmasından oldukça etkilenir şair ve şunları yazar. Ben de ona hüzünle baktım. Ben o dağlara dönecektim, o ise buradaki hapis hayatını sonuna değin sürdürecekti. Amazon ormanlarında yaşayan bir tapir cinsiyle de karşılaşan Neruda'ya hayvanat bahçesi müdürü onu yüzerek görmek isteyip istemediğini sorar. Geceleri dolaşmayı seven tapir, yalnız yaşamayı tercih eden hayvanlardan biridir. Neruda, hayvanlar arasında kendini en çok tapirle özdeşleştirir. Ama bunun nedeni şairlerin de geceleri yalnız dolaşmayı sevmeleri değildir. Şilili şair, Amerika kıtasında yaşayan biricik, tek parmaklı ve toynaklı memeli olan tapiri neden mi kendine yakın bulur? Bu sorunun yanıtı fiziksel bir yakıştırmadır. Koskoca vücudu, iri burnu ve küçük gözleriyle bu hayvanı kendime benzetirim. Avcıların soyunu tüketme noktasına getirdiği canlılardan biri de tapirdir. Eti için öldürülen bu hayvana bir hayvanat bahçesinde rastlamak oldukça zordur. Tapir öldürmekle övünen avcılar arasında Amerika Cumhurbaşkanlarından Roosevelt de vardır. Roosevelt, tapiri Brezilya'nın Sepotuba nehrinde vurur. İyi bir yüzücü olan tapir, kendisini tehlikede hissettiği an en yakın suya doğru koşar ve dibe dalar. Suyun altında uzun bir süre kalmayı başaran tapir, bu hüneriyle düşmanını atlatır. Ama Amerikan Cumhurbaşkanı, bir tapirin karşılaşacağı en acımasız düşmanlardan biridir. Pablo Neruda, kendisine neşeyle bakan tapirin yüzüşünü seyrederken, müdür şunu söyler: "Onu bugüne kadar böylesine mutlu görmemiştik."